Ayrım 5. Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 44. Suriye'ye ilk seyahat. Hayatı Muhammed, M. Hüseyin Heykel, El Kamil İbni Esir, Kısası Enbiya, Ahmet Cevdet Paşa. Ebu Talip ticaretle meşguldü. Kureyş'in adetine uyarak senede bir defa yazın Suriye'ye giden kervanla o da ticarete gidiyordu. Peygamberimiz 12 yaşındayken Ebu Talip Suriye'ye yaptığı bir seferinde yanında onu da götürmüştü. Uzun ve yorucu olan bu yolculuğa çıkarken 12 yaşındaki çocuğu yanına almayı hiç düşünmemişti. Fakat Hazreti Muhammed amcasına çok bağlıydı. O da onu çok severdi. Hiç kırmak istemezdi. Genç çocuk nedense bu seyahate merak etti ve amcasına bu arzusunu ishar edince çocuğu kırmamak için onun ricasını kabul etti. Ve bu uzun sefere onu da götürdü. Kafile 30 gün süren bir yolculuktan sonra Şam'ın cenubunda Havran bölgesinde burada bir Hristiyan manastırı vardı. Orada Bahira isminde bir rahip oturuyordu. Bahira, Hazreti Muhammed'i görünce onun simasından son peygamber olacağını sezdi. Peygamberlerden ve ulemadan Hatem-i Enbiya hakkında söylenen vasıfları ve alametleri onda gördü. Siyer kitaplarının nakline göre Hazreti Muhammed'i yanına alıp ona "Sana bir şeyler soracağım. Lat ve Uzza hakkı için doğru söyle." dedi. Hazreti Muhammed de "Lat ve Uzza'ya yemin verme. Zira benim bu dünyada en nefret ettiğim şeyler putlardır." dedi ve Allah namına yemin verdi. Bahira soracaklarını sordu. Aldığı cevaplar sezdiklerine uygun düştü. Bir tarafta Kureyş, Bahira'nın nezdinde Muhammed'in ne büyük itibarı varmış diye söyleşirken Bahira Ebu Talib'e "Adın nedir? Bu şeref ve saadet fidanı kimdir?" diye sordu. O da "Bana Ebu Talip derler. Bu da oğlumdur." dedi. Bahira "Yok yok, onun şekil ve şemaline bakılırsa bir dürri yetim olmak gerektir." dedi. Ebu Talip "Evet, öz oğlum değildir. Kardeşimin oğludur. Anası babası vefat ettiklerinden ben bakıyorum." dedi. Bahira bunun üzerine şu tembihte bulundu. "Bu çocuk Hatem-i Enbiya'dır. Şam Yahudileri içinde onun efsafını bilir, alametlerini tanır kimseler vardır. Olabilir ki hıyanet ederler. Sen onu Şam'a götürme." Bunun üzerine Ebu Talip alışını verişini burada yapıp geri dönmüştür. Bu rivayet muhtelif şekillerde söylenmektedir. Hristiyanlar bu rivayete Müslümanlardan fazla inanmak temayülünü göstermişlerdir. Çünkü buradan kendi hesaplarına bir şey çıkarmak isterler. Güya Hazreti Muhammed İslam dinine ait bütün malumatı bu kısa görüşmesi esnasında Bahira'dan almışmış. William Muir, Muhammed'in Hayatı eserinde, Margaliot, Muhammed namındaki kitabında aynı iddiayı ileri sürerler. Draper'de ilim ve din münazasında bu iddiada bulunur. Bu rivayet üzerinde uzun boylu durmaya lüzum görmüyoruz. Çünkü İslam dini gibi muazzam bir eserin birkaç dakikalık bir görüşme sırasında 12 yaşında bir çocuğun bir rahipten öğrenivermesini kabul etmek kadar gülünç bir şey olamaz. O rahip madem ki bu esasları biliyordu, onu kendisinin için korumadı da başkasına aktardı. O şerefi ve şöhreti kendisi kazanmadı. Avrupalı muharrirler, madem ki bu rivayeti kabul ediyorlar, onu olduğu gibi kabul etmeleri lazımdır. Rivayette Bahira ile görüştü deniyor. Ona bir şeyler öğretti denilmiyor. Rivayette olmayan bir şey rivayete katılamaz. Hazreti Peygamber 17 yaşındayken amcalarından Zübeyir ile Yemen'e gitti geldi. Bu seyahatler onun üzerinde derin izler bıraktı. Muhtelif muhitleri gezip dolaşıyor, çeşitli insanlarla temas ediyor, bunların nasıl bir dalalet içinde bulunduklarını görüyordu. O, doğru, faziletli bir genç olarak yetişiyordu. Kavminin birbiriyle boğazlaştığını, kan davalarını gördükçe onun içi kana alıyordu. Arapların zevk ve sefaate düşkünlüğü onu çok düşündürüyordu. Araplar içki ve kadın alemleri içinde zevk ve sefa hayatı sürerken o bunların hepsinden uzak bulunuyordu. Ficar Harbi. İslamiyet'ten önce Araplar arasında ardı arası kesilmeyen harpler oluyordu. Bunların içinde en kanlılarından ve tehlikelilerinden biri Ficar Muharebesiydi. Haram aylarda Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhicce vuku bulduğu için bu harbe bu isim verilmişti. Bu muharebe Kureyş ile Kays kabileleri arasında vuku bulmuştu. Beni Haşim'in alemdarı Abdülmuttalib'in oğlu ve Peygamberimizin amcası Zübeyir'di. Bu harplerden birinde Resul-i Ekrem de bulunmuştur. Muharebe çok şiddetli olmuştu. Başlangıçta Talii Harp Kays kabilesine gülmüş ise de sonradan zaferi Kureş tarafı kazanmış ve neticede bir anlaşma yapılmıştı. Bu harp tam 4 sene sürmüştür. Kureş halkı ve Kureyş'in şerefi tehlikede olduğu için Peygamberimiz bu muharebeye iştirak etmişti. Bazı tarih kitapları Peygamberimizin bu harplere iştirak etse de kimseye karşı silah kullanmadığını, kan dökmediğini, yalnız karşı tarafın attığı okları toplayıp amcalarına verdiğini kaydeder. İmam-ı Süheyli, Resul-i Ekrem'in bir fiil harp etmediğini söyleyerek şöyle demektedir. Resulullah, Ficar Harbi'nde amcalarıyla birlikte harp etmemiştir. Mamafi o zaman muharebeye iştirak edecek yaşa varmıştı. Bunun sebebi, muharebenin haram aylarda vuku bulması yüzünden facirane olması ve müşrikler arasında kopmasıdır. Halbuki Cenab-ı Hak bir mümine ancak kelimetullahı ilah için harbe müsaade eder. Bazıları ise bilfiil harbe iştirak ettiğini ve düşmana ok attığını söylerlerse de mevsuk değildir. Hılfül Fudül, Fudül Anlaşması, El-Kamil İbni Esir. Bu harplerde Kureş ve Mekke çok zarar görmüştü. Yüzlerce aile mahv ve perişan olmuştu. Yağma, çapul, Arapların ırsi seciyeleri haline gelmişti. Kardeş kardeşi boğazlar, mal namına ne bulursa alıp aşırırdı. Bu hal iyi duygulu bazı insanları gayrete getirdi ve iki tarafı uzlaştırıp anlaşmaya sevk etti. Peygamberimizin amcası Zübeyir bin Abdülmuttalip, harpten döndükten sonra harpte zarar gören ailelere yardım etmeyi teklif etti. Bunun üzerine Haşim, Zühre ve Teym aileleri Abdullah bin Cüda'nın evinde toplanarak aralarında bir misak yaptılar. Bu misak hükümlerine göre bu aileler mazlumlara yardım edecek, zayıflara muavenette bulunacak, zalimlere karşı gelerek onların Mekke'de yerleşmelerine müsaade etmeyecekler, el birliği yaparak her nevi zulmü önleyeceklerdi. Hazreti Peygamber bu anlaşmanın akdine iştirak edenler arasındaydı. Kendisine peygamberlik geldikten sonra bu antlaşmadan bahsederken şöyle demişti. Bugün de böyle bir sözleşmeyi kabule davet olunsam, onu hiç tereddüt etmeden kabul ederim. Bu da İslam'ın kılıç dini olmadığını gösterir. Gerçi bu antlaşma uzun müddet sürmemiş, az zaman sonra hükümleri unutulmuştur. Peygamberimiz ticaret yolunda. Kureş, ticarete son derece ehemmiyet verirdi. Yukarıda Peygamberimizin ecdadından Haşim'in komşu devletlerle ticari muahedeler yaptığını zikretmiştik. Peygamberimiz de kendisine bir meslek seçeceği zaman bu yolu tutacaktı. Ebu Talib'in ailesi kalabalıktı. Kendisi de diğer Kureş gibi ticaretle meşguldü. O da hamisi olduğu kardeşinin oğluna bu mesleği seçmişti. Kureyş'in itibarlı ve şerefli kadınlarından olan Hatice, bazı kimselere ortaklık ile sermaye verip ticarete gönderiyordu. Hatice, Mekke'nin en zengin kadınıydı. İki defa evlenmişti. Kocaları ölünce kendisine büyük bir servet kalmıştı. Kureyş eşrafından birçok kimseler ona talip çıkmışlarsa da, o bunların hiçbirini kabul etmemişti. Çünkü malına tamah ederek talip çıktıklarını anlıyordu. Kölesi Meysere vasıtasıyla ticaretini yarıcılıkla işletiyordu. Ebu Talip, Hatice'nin Şam'a yeni bir kervan göndereceğini duyunca kardeşinin oğluna bu fikri açtı. "Dinle kardeşimin oğlu," dedi. "Biliyorsun benim servetim az, elimiz darda. Hatice ortaklıkla ticaret için sermaye veriyor. Sen ticarete alışkınsın, bu hususta onunla konuşayım mı?" "Arzu edersen derhal," cevabını verdi. Ebu Talip Hatice'ye giderek Muhammed'e ticaret için sermaye vermesini teklif etti. Ve sen filanca ile ticari ortaklık yapıyorsun fakat Muhammed'e onun iki mislini vermedikçe razı olmayız dedi. Hatice'nin cevabı şu oldu. Bu teklifi sen hoşlanmadığın bir kimse için yapsan senden olduğu için yine kabul ederdim. Nerede kaldı ki akrabamızdan olan ve herkesin sevdiği pek emin ve nezih birisi için yapıyorsun. İstediğin gibi olsun. Hatice'nin nesebi 5. cedde peygamberimizle birleşiyordu. Bu itibarla amca çocukları oluyorlardı. Peygamberimizin sıdkı emanetinde hiç şüphesi yoktu. Peygamberimizin namus ve istikameti, ticarette ve insanlarla muamelesinde dürüstlüğü ve temizliği herkesçe bilinen bir husustu. tarih ve hadis kitapları bu hususta şehadetle doludur. Resul-i Ekrem ticari muamelelerinde doğruluk ve emniyet numunesiydi. Onunla iş tutanlar onun bu haline şahittiler. Ashabtan sahip, Müslümanlığı kabul ederek Peygamberimizin nezdine geldiği zaman hepsi onu metle başlamıştı. Resul-i Ekrem de sahibi methetmeye lüzum yok, ben onu hepinizden iyi tanırım demişti. Sahip de sana feda olayım, seninle ticarette arkadaşlık etmiştik. Hak hususunda hatır gönül saymaz, zerre kadar riyakarlık göstermezdin mukabelesinde bulunmuştu. Hazreti Peygamber Hatice'nin kölesi Meysere ile Suriye'ye ticaret için büyük bir kervanla yollandılar. Şimal istikametinde yürüyorlardı. Günlerce devam eden bu seyahat hem yorucu hem de çok alaka çekiciydi. Muhtelif diyarlar görüyordu. Ebu Talip ile 13 sene evvel bu yerlerden geçmişti. O zaman 12 yaşında bir çocuktu. Birçok şeyler değişikti. Busra kasabasına geldiler. Bahira orada yoktu. Yerinde Nestura isminde başka bir rahip vardı. Bu defaki ticaret ümidin fevkinde çok karlı olmuştu. 3 ay süren bu yolculuktan döndükten sonra Mekke'ye yaklaştıklarında Muhammed kervanın önünde geliyordu. Pek sıcak bir gündü. Öğle vakti Mekke'ye geldi. Hatice evinin damından gelen kervanı gözlüyordu. Devenin üstünde gelen Hazreti Muhammed'i görünce hemen aşağıya koşup onu istikbal etti. Hazreti Muhammed güzel bir üslupla ticaretten meharetle vukufla bahsediyor, yaptığı kârı anlatıyor, hesap veriyordu. Hakikaten o senelerde bu kadar bir kâr yapan olmamıştı. Hatice'nin Muhammed'in sıdkı emanetine olan itimadı pek fazla artmıştı. Kureyş'in eşrafını reddeden bu dul kadın bu kimsesiz çocuğa gönül vermişti ve içindeki sevgi aşka tehavül etmişti. Bu gönül sırrını yakın ve samimi arkadaşlarından Münye'nin kızı Nefise'ye açtı. Nefise Hazreti Muhammed'e gelerek aralarında şöyle bir muhavere cereyan etti. Hazreti Hatice ile izdivaç. Kısası Enbiya Ahmet Cevdet Paşa El-Kamil İbni Esir. Ya Muhammed, seni tanırız. Mekke'de senin yaşında bekar delikanlı bulunmaz. Dediğin doğru. İzdivaç için maddi imkan lazım. Güzel, ben sana bu masraflara lüzum kalmadan cemal, mal, kemal sahibi birini bulursam razı olur musun? Ailesi de şerefli. Kimdir bu kadın? Hüveylid'in kızı Hatice. Hatice pakize bir kadındı. Bu teklifi amcası ile müşavere ettikten sonra Hazreti Muhammed kabul etti. Söz kesildi, düğün hazırlığı başladı. Hazreti Muhammed o zaman 25 yaşındaydı, Hatice'nin yaşı ise 40'a yakındı. Nikah adet üzere Hatice'nin evinde akdolunacaktı. Nikah günü Hazreti Muhammed amcası Hamza ile beraber Hatice'nin evine geldi. Kureyş'in diğer eşrafı Mekke uluları davetliydiler. Nikah akdi için lazım olan şeyler görüşüldü. Hazreti Muhammed 500 altın mehir veriyordu. Hatice'nin tarafından Varaka bin Nevfel nikah akdine vekildi. Hazreti Peygamber tarafından da amcası Ebu Talip akit işini idare ediyordu. Ebu Talip ayağa kalkarak şu sözleri söyledi. Şükür Allah'a ki bizi İbrahim zürriyetinden ve İsmail neslinden getirdi. Bizi Beyt-i Şerif'in bekçisi, haremin hizmetçisi ve halkın reisi kıldı. Bundan sonra asıl maksada gelince, kardeşim oğlu Muhammed bin Abdullah ile Kureyş'ten hangi civan mukayese olunabilir? Hasep, nesep, akıl ve fazilet hep ondadır. Serveti azsa da bunun ne ehemmiyeti var? Mal geçici bir şeydir. Aynı veçiyle şeref ve şan sahibi olan kerimeniz Hatice'ye taliptir. Bundan sonra Hatice tarafından Varaka bin Nevfel kalkarak şöyle dedi. Allah-u Teala'ya hamdü sena ederim ki bizleri herkesten ziyade şeref ve faziletle mümtaz kıldı. Bilirsiniz ki Hatice'nin babası ve anası Arapların ulularından ve reislerindendir. Sizin oğlunuz Muhammed de böyledir. Hiç kimse onun yüksek meziyet ve şerefini inkar edemez. Bu sebeple biz de onun ailesiyle sıhriyet kurmayı arzu ettik. Ey cemaat, şahit olunuz. Ben Haşimilerden Abdullah oğlu Muhammed'e Hüveylid'in kızı Hatice'yi nikah ettim. Bundan sonra develer kesildi, davetlilere mükellef bir ziyafet çekildi. Hatice'nin birbirinden güzel cariyeleri damlara çıkıp def çalarak şenlikle düğünü ilan ettiler ve eğlenceler yapıldı. Bazıları Hatice'nin babası o zaman sağ olup bu nikaha razı gelmediğini, ancak sarhoşken rıza gösterdiğini, nikahın ertesi günü ayılınca bu işe hiddetlendiğini söylerlerse de böyle bir şey olmamıştır. Çünkü Hatice'nin babası bundan önce Ficar Harbi'nde ölmüş bulunuyordu. Hatice'nin vekili Varaka bin Nevfel'di. Artık Hazreti Muhammed'in hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Pakize, ahlaklı, faziletli bir kadın olan Hatice ile bir saadet yuvası kurmak, aile reisi olarak temiz bir hayat geçirmek, başka bir emelleri yoktu. Babasını kaybetme acısını tatmış olan bu müstakbel baba, bundan böyle de evlat acısı nedir, onu da görecektir. Hazreti Muhammed aile reisi. Hatice'nin evinde mesut bir hayat başladı. Hatice şerefli bir ailenin faziletli bir kızıydı. Hazreti Muhammed'in ailesi ise Kureyş eşrafındandı. Bu genç koca gençlik heveslerine tabi olmak nedir bilmiyordu. O nezih ve afif bir hayat geçirmişti. Şimdi de bütün samimiyetiyle evine bağlıydı. Birbirini çok iyi anlayan bu eşler saadet içinde geçinip gidiyorlardı. Hazreti Muhammed'in kavmi arasında itibarı çok yüksekti. Temiz ve vakarlı hareketleriyle herkesin takdirini kazanmıştı. Mekkeliler ona Muhammedül Emin adını vermişlerdi. Gerek aile hayatında ve gerekse cemiyet hayatında Hazreti Muhammed'in faziletten ayrıldığı asla görülmemiştir. Bu mesut ailenin saadeti doğan evlatları ile bir kat daha artmıştı. Hazreti Muhammed'in evlatları. Hazreti Muhammed'in 3'ü oğlan, 4'ü kız olmak üzere 7 evladı olmuştur. İbrahim'den Ma'da, hepsi Hatice'den doğmuştur. Erkek evlatları Kasım, Abdullah ve İbrahim'dir. Kız evlatları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatma. Kasım ile Abdullah Bisset'ten önce küçük çocukken vefat ettiler. Hazreti Peygamber bunların ölümlerine çok müteessir oldu. Peygamberimizin bir künyesi de Ebul Kasım'dır. Yani Kasım'ın babası. Hazreti Peygamber bu künyeden çok hoşlanırdı. Bunda genç yaşta kaybettiği oğlunun ismi yad olunduğundan onunla müteselli olurdu. İbni Esir, Tıyb ve Tahir isimli diğer iki oğlu olduğunu, onları küçükken kaybettiğini yazar. Tıyb ve Tahir, Abdullah'ın lakabı diyenler de var. Hazreti Peygamber, kalbindeki oğul sevgisine layık gördüğü Zeyd bin Harise'yi zevcesi Hatice'ye satın aldırmış, sonra onu azat ederek kendisine evlatlık edinmiştir. Hazreti Peygamber'in kızlarının hepsi büyümüşler ve onları kendi eliyle gelin etmiştir. Kızlarını hep münasipleriyle evlendirmişti. Yalnız Bisset'inden sonra damatlarından biri bir müddet karşı safta kalmıştır. Şöyle ki, kızlarının en büyüğü olan Zeynep'i Ebul As bin Rebi'a bin Abdi Şems'e verdi. Hicretten sonra Zeynep kocasıyla Mekke'de kaldı. O hicret etmek istemişse de kocası bırakmamıştı. Ebul As Bedir Harbi'nde esir düşenler arasındaydı. Zeynep'i Medine'ye göndermek şartıyla serbest bırakıldı. Mekke'ye avdet edince kardeşi Kinane ile Zeynep'i Medine'ye babasının yanına gönderdi. Ancak müşrikler yolunu kesip geri döndürmek istemişler, hatta bir okla Zeynep'i devesinden bile düşürmüşlerdir. Hazreti Peygamber de Zeynep'i Medine'ye getirmek için bir adam göndermişti. Onun yardımıyla Zeynep Medine'ye babasının yanına gelmiştir. Sonra kocası Müslüman olarak Medine'ye gelmiş ve Zeynep'i almıştır. Kızlarından Rukiye'yi ve Ümmü Gülsüm'ü amcası Ebu Leheb'in oğullarından Utbe ile Uteybe'ye vermiştir. İslamiyet'ten sonra bunların ikisi de kocalarından ayrılmıştır. Çünkü Ebu Leheb'in İslam düşmanlığı oğullarının karılarına, yani kendi gelinlerine karışacak kadar şiddetliydi. Oğullarına, "Siz Muhammed'in kızlarından ayrılmazsanız ben sizden ayrılırım," demişti. Sonra Rukiye ile Ümmü Gülsüm'ü sıra ile her ikisini de Hazreti Osman nikah ile almıştır. Bundan dolayı Hazreti Osman'a Zinnureyn denilmiştir. Hazreti Peygamber'in en küçük evladı Hazreti Fatime Tüz Zehra'dır. İslamiyet'e kadar evlenecek bir çağa gelmiş değildi. Onun için İslamiyet'ten sonra Hazreti Ali ile evlenecektir. Kendisinden sırası geldikçe sık sık bahsedilecektir. Hazreti Peygamber'in en sevgili evladı Hazreti Fatime Tüz Zehra'dır. Bütün Ahl-i Beyt, Peygamber sülalesi onun neslindendir. Hazreti Peygamber'in evlatları hepsi kendisinden önce vefat etmişlerdir. Ancak Hazreti Fatıma, Hazreti Peygamber'in irtihalinden sonra bu alemi faniden ayrılarak o mukaddes kafileye iltihak etti. Kabe'nin tamiri. El-Kamil, İbni Esir, Hayat-ı Muhammed, M. Hüseyin Heykel. Yukarıda Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail tarafından bina olunan Kabe'den bahsetmiştik. Kabe'nin üzerinde tavan yoktu. Bina çok haraptı. Yağmurlu günlerde Mekke'nin sokaklarından sızan yağmurlar ona doğru akarak binayı tahrip ediyordu. Yağmur sularının binanın duvarlarına bu hücumunu önlemek için bir set vücuda getirilmişse de, bu sette müteaddit defalar yıkıldığından sellerin tahribatının önü alınamamıştı. Peygamberimizin ecdadından Kusay bin Kilab, Kabe'yi yeniden yapmış, üstüne tavan çatmış ise de, zamanların geçmesiyle yine harap olmuştu. Nihayet bir hadise Kabe'nin yeniden tamirine sebep oldu. Vaka şudur. Kabe'nin içinde bir kuyu vardı. Onu hazine ittihaz etmişlerdi. Kabe'ye getirilen hediyeler oraya konurdu. Selden Kabe'nin bazı yerleri yıkılmakla bir hırsız içeri girmiş, bazı eşyaları çalmıştı. Bunun üzerine Kabe'nin yeniden ve daha esaslı bir şekilde yapılması kararlaştırıldı. Tesadüfen bu sırada bir Rum tacirinin Mısır'dan gelmekte olan gemisi Kızıldeniz'de Cidde sahillerinde kazaya uğramış, orada kalmıştı. Kureyş bunu duyunca bu geminin kerestelerini Kabe'nin binasında kullanmak için satın almak üzere Velid bin Muire'yi Cidde'ye gönderdiler. Velid bu geminin yanında Bakum namında Yunanlı tacir ve mimara tesadüf etmiş, Kabe'nin binasına nezaret etmek üzere bunu Mekke'ye getirmişti. Daha sonra Kureyş inşaata başlamış, her aile binadan bir hisseyi kendine ayırmıştı. Bu suretle bütün Kureyş aileleri mukaddes Kabe'nin inşaını iştirak etmek şerefine kavuşuyordu. Yalnız Hacer-i Esved'i yerine yerleştirmek meselesi bahis mevzu olduğu zaman her biri bu şerefe ben nail olayım diye taşı yerine koymak istemiş. Bu yüzden aralarında niza çıkmış, niza kavga halini almış, iş kılıç çekmeye dayanmıştı. Arapların eski bir adeti vardı. Mühim bir mesele için yemin ettiler mi, parmaklarını kanla dolu bir çanağa batırırlardı. Hacer-i Esved'i kendi elleriyle yerine koymak isteyenler de bu merasim adetini ifa etmişler, bu uğurda canlarını fedadan çekinmeyeceklerini bildirmişlerdi. İş kan dökülmesine varmıştı. Kureyş'in en ihtiyarı olan Ebu Ümeyye bin Muire şöyle bir teklifte bulundu. Ertesi sabah Safa kapısından girecek ilk zatın hakem olarak kabulü. Bu teklifi yerinde buldular ve kabul ettiler. Sabahleyin Kureyş ailelerinin en ileri gelenleri toplanmış, ilk geçecek zatı gözetliyorlardı. Hazreti Muhammed'in geldiğini görünce hepsi sevindiler. Çünkü onun doğruluğunda, dürüstlüğünde asla şüpheleri yoktu. Ona el-emin diyorlardı. Onu çağırdılar ve meseleyi kendisine arz ettiler. Hazreti Muhammed burada da emsalsiz dirayet ve büyüklüğünü gösterdi. Evvela bu şartı yalnız kendi nefsine hasretmek istemeyerek her kabileden bir adam seçti ve sonra bir yaygı istedi. Herkes hayretle bakıyor ve ne yapacağını merakla takip ediyordu. Yaygıyı getirdiler. Hazreti Muhammed Hacer-i Esved'i yaygının üzerine koydu ve seçtiği adamlara yaygının etrafından tutmalarını nezaketle rica etti. Böylelikle taşı yerine taşımak şerefine hepsi nail olmuştu. Yaygının üzerinde taşınan Hacer-i Esved yerine kadar yükseldikten sonra onu eliyle yerine yerleştirdi. İşte böylece kan dökülmesini önledi. Kolay ve basit bir tarz fakat ondan önce kimsenin aklına gelmemişti. Bu seferki tamirde irtifağını 18 zira yaptılar. İçine 6 sütun diktiler, içinden damına çıkmak için merdiven koydular. Hübeli içeri yerleştirmeyi de unutmadılar. Üstüne tavan yapıldı fakat malzeme kafi gelmediğinden asıl binanın zemininden bir kısmı terk olunmuş, yeni binanın temelleri eskilerin üzerine kurulmuştu. Zeminden bırakılan kısmın etrafına bir duvar çekilerek ileride burasının da Kabe'ye ilavesi düşünülmüştü. İşte fıkıh kitaplarında Hatim namı verilen yer burasıdır. Bu kısım bugüne kadar hep tavansız bırakılmıştır. Peygamberimiz bisetinden sonra Kabe'nin duvarlarından birini yıkarak açık kalan kısmın bir tarafını ona ilave etmeyi düşünmüşse de bunun yeni Müslümanları müteessir etmesi ihtimalini göz önüne alarak bundan vazgeçmiştir. Hazreti Peygamber'in Kabe'nin bu tamiri sırasında Kureyş ile birlikte çalıştığı, taş taşıdığı, hatta bu yüzden omuzlarının yara olduğu tarihin rivayetleri arasındadır. Kabe'nin bu tamiri sırasında şöyle bir mühim hadise de vuku bulmuştur. Hazreti Peygamber amcası Abbas ile taş taşıyorlardı. Abbas ona ihramını çözerek omzuna koymasını, bu suretle taş taşırken omzunun incinmemesini söyledi. Hazreti Muhammed de onun bu tavsiyesi üzerine ihramını toplayarak omzuna koymuştu. Fakat vücudu açılınca birdenbire yere düşerek kendinden geçti. Bu halden ifakat bulunca derhal ihramını almış ve bütün vücudunu örtmüştür. Sonra Ebu Talip bu işe merak etmiş ve hadiseyi kendisinden sormuş. Hazreti Muhammed şu cevabı vermişti. İhramımı toplayıp omzuma koyduğum zaman vücudum açılınca şöyle bir ses duydum. Ya Muhammed, azanı setret. Sen peygambersin, sana yakışmaz. Peygamberimizin gaybden duyduğu ilk ses buydu. Kabe'nin bu tamiri sıralarında Hazreti Peygamber'in 35 yaşlarında olduğu rivayet edilmektedir. Bütün bunlar Bisset'ten önce Resul-i Ekrem'in kavmi arasında ne kadar şerefli bir mevkii olduğunu pek sarih bir surette göstermektedir. Bu husus inkârı kabil olmayan bir hakikattir. Müsteşriklerden Sir William Muir, Muhammed'in Hayatı adlı eserinde der ki, Hz. Muhammed hakkındaki bütün neşriyatımız bir nokta üzerinde ittifak eder. O da onun seciyesinin yüksekliği ve ahlakının temizliği. Bunlar öyle faziletlerdir ki o zamanın Mekkelileri arasında pek nadirdi. 5. ayrımın sonu, sayfa 54.